Ayrım 6. Yağmur Akşamları. Selim İleri. Sayfa 84. Yağmur Akşamları. Yazdıklarıma bakıyorum. Yazdıklarımı seyrediyorum. Yılların yorgunluğu, beylik söyleyişler, git git basmakalıp ifadeler. Üslubunuz, sizin üslubunuz. Coşkusunu yitirmiş, renkleri solmuş, cansız, gençlik gidince. Vaktiyle gençliğimde daha gençken 28 Ekim 1975 Salah Birsel İleri'nin kendine özgü bir anlatımı var diye yazmıştı. Afrika menekşelerimden, altınlı, sarıya kutlu, topazlı bezemelerimden söz açıyordu. Vişne likörleri, şan fıstıkları. Her birinin alacaları, fıstıkiler, altın sarıları, fes renkleri, o parlak renkler soldu. Vaktiyle Salah Bey'in sözleriyle esriyip gitmiştim. Ahududu çeşnisinde demiş. Ahududular kan pıhtısı olup kaldı. Kendi kendisiyle söyleşili diyor. İşte yine kendi kendimle söyleşiyorum. Topazların, vişne likörlerinin, şan fıstıklarının alacalarına geri dönebilir miyim diye uğraşıyorum. Oysa pıhtı, basma kalıbın pençesinde pıhtılaşmış, kaskatı. Örnekse şu yavan tümcelerim. Evren Yayıncılık 2005'in sonbaharında geçen yazı yeniden okura sundu. Kitabın ne ölçüde ilgi devşirdiğini bilmiyorum. Kim bilir kaç eserin yeni basımı için böylesi cümleler kurdum, kurmak zorunda kaldım. Her haftaya bir yazı yetişecek. Bazı dönemler her güne bir yazı. Kalıplardan birini seç, yaz. Ayrıca geçen yazın ilgi devşirmeyeceğini biliyordum. Bin adet ya basılmış ya basılmamıştır. Kıyıda köşede bir iki kitap evinde, birkaç gün tezgahta, gerçek edebiyat severlerin gözüne çarparsa, ardından kimsesiz eserlerin yolculuğu. Geçen yaz edebi değeri yüksek bir kitaptır. Günümüzün okuru alfabe cümleleriyle yazılmış kitapları tercih ediyor. Lale Dileğin hikayeleri adeta kunt bir hukuk diliyle yazılmıştı. Morlar, menekşeler, eflatunlar, vişne çürükleri yok. Geçen yaz beni yıllar öncesine götürdü. Çok uzun yıllar öncesine ne diye yazmıştım, çok uzunu karaladım. Diyebilirim ki içim sızladı. Belki diyebilirim ki de atmak gerekecek. Geçen yaz beni epey eskilere götürdü. İçim sızladı. Geçen yaz eskilere götürdü, içim sızladı. Yıllar geçmişse ne yaparsanız yapın, kalıplar peşinizi bırakmaz. Kitabın bu yeni basımın kapağına baktım önce, dalıp gittim. Kapakta Lale Dilek'in portresi. Lale Dilek gülümsüyor mu, mutlu mu, kırgın mı pek anlaşılmıyor fakat etkileyici bir fotoğraf. Gülümsüyor muydu galiba? Gençlik fotoğrafı. Kırılması için sebep yok. Fakat yaralanışların gençlikte başlamadığını, gençlikte olmayacağını kim ileri sürebilir? 1970'lere döndüm. Emel ve Orhan Uluç'un Etiler'deki evlerini hatırlamaya çalıştım. Bilmem ne apartmanının ikinci katı. Emel'in ince, kent soylu beğenisiyle döşenmiş. Varlıklı bir geçmişten kalma. Kılıç artığı eski eşyalar. Kocaman guguklu saat. Taksim'den sonra oraya taşınmışlardı. Daha hala görüşüyorduk haftanın 3-4 günü. Bir ilk yaz sabahıydı. O zaman vaktimiz ne kadar bolmuş ki sabahları buluşabiliyormuşuz, samahtan buluşabiliyormuşuz. Tam da sabah değil tabii, kuşluk vakti. Orhan Uluç ilk kadeh vodkasını yudumluyor. Şimdi onların hatırasıyla birlikte vodka içişlerim, Taksim'deki evden kalma. Akşam üzerleri, akşama doğru. İki ölçek vodka, bir ölçek maden suyu, bir dilim limon. Kimdi en çabuk vodka tesir eder demişti. Ölçekler göz kararı. Lale Dilek kuşluk vaktinde Ankara'dan geldi. Gece treni Haydarpaşa'ya gecikerek varmış. Emel Uluç'un arkadaşıydı. Öyküler yazıyordu Lale Dilek. Ne tuhaf, uzun boylu bir kadın gibi kalmış aklımda. İnce, uzun, alımlı, çok alımlı. O ilk karşılaşmada. Sonraki görüşmelerimizde daha kısa boylu sanki. Hele son yıllarında sankisiz, yorgun ve mutsuz. Sırtında kumlu kumaştan mevsimlik pardesü, büyük siyah gözleri, valizini antrede bırakmıştı. Kapıdan girer girmez az sonra yine çıkıp gidecekmişçesine. Demin öyküler yazıyordu. Dedim ama öyküler yazdığını aslında o gün öğreniyordum. Emel söylemişti. Şu saptayımda Emel Uluç'un. Lale Dileğin, sıradan yaşamlara yazgılı küçük insanları, büyük aşklar, derin acılar, özler, bir türlü yırtamadıkları tek düzelikte. Küçük insanla söylenmek istenenin, Orhan Veli'nin şiirindeki, garip şiirindeki insan olduğunu sanıyorum. Herhangi biri. Büyük çoğunluğun içinde kaybolmuş, sivrilememiş kişiler ya da sivrilmemeyi, kaybolmayı seçmiş kişiler. Lale Dileğin mesafeli hukuk dili büsbütün kavramanızı ısrarla engeller. Hep gizlemeye çalıştığı en aristokrat haliyle armağan ilkin de olmalı o ilk yaz gününde. Armağanı iki kez yazdım. adını ve soyadını değiştirerek. Kafeste ve ada, her yalnızlık gibi de. Kafeste kedili Drahşan Hanım'dı. Ada, her yalnızlık gibi de unutmuşum. Neydi? Adı soyadı. Lacivert keten döpiyesinin keteni tarazlanmış, yeni kumaşlardan, yeni giysilerden parasına puluna rağmen oldum bittim nefret eder. Etilerde Emel ve Orhan Uluç'a komşu. Kuşluk vaktinden akşam üzerine uzayan, söyleşilen bir gündü. Edebiyattan, öyküden, şiirden konuşulmuştu. Emel Uluç'un herkesi, her şeyi yerli yerine oturtmak isteyen, sivri dilli, keskin, bazen acımasız gözlemlerini de unutmamak gerekir. Lale Dilek çekingendi, hele edebiyattan konuşulurken. Hayli gecikerek başladığını düşünüyordu. Otuzlarının sonuna yaklaşıyordu. Gecikmek, gecikmemek. Demek o yıllarda bu türden yazınsal dertler, yazınsal sorunlar varmış. Aslında hikaye sanatıyla haşır neşirliğiyle eskilere dayanıyormuş. 1960'larda Yeditepe dergisinde bir hikayesi yayınlanmış. Sonra geçen yaz yayınlandı. Belleğim yanıltmıyorsa Lale Dilek geçen yazı kendi olanaklarıyla yayınlamıştı. O zamanlar yayın evleri yeni, adı işitilmemiş bir yazarın eserini. Eser ne kadar başarılı olursa olsun yayınlamaktan ürkerdi. Lale Dilek bir iki yayın evine başvurmuş muydu bilmiyorum. Kitabı iyi dağıtıldı mı, okura ulaşabildi mi bilmiyorum. Kütüphanemde hala durur ilk basım geçen yaz. Küçük, dar boyutlu, cana yakın bir kitaptır. Adı geçen yazken kapaktaki siyahlı eflatuna damarları kızarık, yarı çürümüş yapraklar sonbaharı çağrıştırır. Lale Dilek geçen yazı imzalamış, bana da göndermişti. Ankara'dan Selim İleri'ye sevgiyle. Yakın arkadaş değildik, hiçbir zamanda olamadık ama yakın arkadaşlık nedir? O dönemde çok yakın olduğumuzu sandığım, ustam bildiğim kişiler sonra hayatımdan hatırasız ya da karanlık hatıralarıyla çıkıp gitmediler mi? Zaten Ankara'da yaşıyordu. Sanatında çok başarılı bir opera sanatçısıyla, ünlü bir tenorla evliydi. Eşini Alfredo'da, La Traviata'da izlemiştim. Violetta'yla düetleri harikuladeydi. Lale Dilek İstanbul'a arada bir geliyor, yine Emel Uluç aracılığıyla görüşüyorduk. Fakat hep o karşılaşma, ince, uzun, elinde valizi, güzel bir kadın. Lale Dilek'le Emel Uluç'un arkadaşlığı bir imza gününde başlıyor. Lale Emel'in hayranıymış. Galiba o dönemde hepimiz Emel Uluç'un hikayelerine çarpılıp kalıyorduk. İngiliz edebiyatının kısa hikaye sanatını en ince ayrıntısına kadar özümsemiş bir yazarın verimiydi bu hikayeler. Ama hiçbiri yabancı edebiyatlardan iz taşımaz. Bütünüyle İstanbul kent soylu yaşaması. Nişantaşı, Teşvikiye, semtler bile kent soylu. Suadiye, Tarapya. Nazmi Ziya'nın Taksim Meydanı'ndan esinli bir resmi vardır. Arkada yüksek apartmanlar, ortada anıt, şapkalı, bereli, incecik topuklu iskarpinler, şık giysiler giymiş hanımlar. Yine şapkalı ve takım elbiseli bir bey, spor giyimli genç adam, kırmızı hırkalı kız çocuğu, bir Avrupai yaşam görünümü. Emel Uluç'un hikayelerinde de öyleydi. Söze dökülmemiş, derin iç sızılarla. Madalyonun öteki yüzüyle. Beni öyküye alıp götürenler arasında Oktay Akbalı, Nezihe Meriç'i, onlardan sonra okuduğum Sait Faik, Sabahattin Ali'yi, hep andım. Şimdi düşünüyorum da Emel Uluç'u göz ardı etmişim. Oysa o günlerde bir numaralı hayranıydım. Geçen yazdaki bazı öyküler okuduktan sonra yazarın iç dünyası beni şaşırtmıştı. Öykülerinin gerisinde yazar hem dingin gülümseyen bir kişi olup çıkıyordu hem karamsar. Umudu gelecekte göremeyeceğimiz bir zamanda hisseden, küskün, duygun bir kişi. Uzaktan, çok uzaktan Emel Uluç'un dünyası ama Lale Dilek başkalarına sevgi merhamet duyabiliyordu. Emel'in hikayelerinde yalnızca odak kişiyi seversiniz. Yan kişiler ya silik ya kötücül. Geçen yazda hüznün ötesinde daha acı, daha içe işleyici hikayeler yer alır. Denizi görmeyen, evi, yalnızlığı, son vapuru çok severim. Denizi görmeyen ev için bir iki kez yazmış olmalıyım. Yaşanmadan solup gitmiş hayatlar, mutsuz, aşksız evlilikler. Sonradan, çok geç, çıka gelen aşk. Artık çok geç. İçe atılmış bir çığlık hatırlarım, sadakat uğruna. Ve denizi görseydi o evler, enginleri. Yalnızlık elbette başucu hikayelerimden biriydi. Ta eskilerden bende evde kalmış kız izleyi. Tennessee Williams'ın radyofonize edilmiş sırça kümesinden. Yalnızlıkta da yaşlı kız terzi sabahat, cinsel yalnızlık ve acı bir alay gibi kavak dölü fırtınası. Yalnızlık sonuncularındandır. Artık kimseler evde kalmış kızların hikayesini yazmıyor. Bana öyle geliyor ki duyarlı, önsezili yazarlar gelecekteki hayatlarını yazabiliyorlar. Son vapur, Lale'nin sonraki yaşamına bir gönderme gibidir. Son vapurdan da beklenilen kişi inmez. Bu öyküler bugün de eskimemiş. Yeniden okudum. Hande ise irkildim diye yazmışım. Hatta hem geçen yaz hem öteki lale dilek yapıtları asıl okuruna dileyelim ki bugün ve bugünden sonra kavuşsun. Çünkü lale dilek daha geçen yazdan başlayarak geri planda kaldı. Belki de geri planda kalmak istemişti. Gerçekten edebiyatın gündeminde, gündemde çok fazla yer almak istemediğini düşünebiliriz. Hangi tarihte ise şöyle demiş. Yazmak zorundayım, yazmam gerek. Dergilerde yayımlansın, kitap olarak basılsın diye değil, okurlar için değil, okuyanlar beğensinler diye değil. Yaşam bana saçma geliyor. Başkalarının herkesin yaşamında anlamsızlıktan başka bir şey göremiyorum. Bu saçmalıktan, bu anlamsızlıktan kurtulmam için yazmam gerek. Emel ve Orhan Uluç'un evinde tanıdığım güzel, ince, duru genç kadının, 30'larının sonundaydı ama çok genç görünüyordu, böyle konuşmuş olmasına şaşırdığımı saklamayacağım. Orhan Uluç'un şiirlerine, Emel'in hikayelerine, edebiyata, müziğe, Fikret Mualla'nın resimlerine tutkundu o zamanlar. Bütün çekingenliğine rağmen yaşamak doluydu. Sanat, ezilenlerin hayatı, sosyalizm. Bu sözleri yolun başındayken söylemiş olamaz. Kırılarak, küsülerek söylenmiş bir uzaklaşmayı vurgulayan sözler. Sona doğru herhalde, Yılgı'ya doğru. Biraz da yazarlığının macerası, Lale Dileği dergilerden, yayın evlerinden uzaklaştırıyordu. Geçen yaz edebiyat çevresinde ilgi devşirdi devşirmesine. Gel gelelim, okurla sıkı fıkı bağ kuramadı. Okur, bazı yazarlara, bazı eserlere niye aldırışsız kalır? Bence çözülememiş. Dıştan bakıldığında, edebiyatın kendi değerlerinden ırak bakıldığında hiçbir zaman bir Lale Dilek dönemi olmadı. Geçen yazı sevenlerin, önemseyenlerin arasında iki at başı çekiyor. Behçet Necati Gil ve Vedat Günyol. Necati Gil, geçen yazdaki öykülerin bir ilk kitap için şaşırtıcı olgunluklar yansıttığını söylüyordu. Mekan, Beşiktaş'ta bir kahve. Vakit, akşam üzeri. Solgun bir gül dokununca şairiyle yeni kitaplardan söyleşiyoruz. Geçen yazı okumuş, kesintiye uğramış, uğratılmış zaman dilimleri kopuk kopuk. Bu öykülerde adeta bir boşluğa terk ediliyor. Sonra okur, kendi katkısıyla tam da o kesintiye uğratılmış noktadan yol alırsa, Lale Dilek öyküsünün tadına varıyor. Diktiği elbise, yıllar yılı diktiği elbiseler, tayyörler, etekler, ceketler, mantolar, sonra gelinlikler, hep gelinlikler. Tam bu saat sabah kahvesini içecekken terzi kız sokağa fırtınaya, kavak döllerine fırlayışı, fırlayıp gitmesi. Tam da okur kesintiye uğramış o noktada. Vedat Hoca ise Lale Dilek'teki bambaşka bir yönsemeye dikkat çekiyordu. Çehov duyarlılığı. Şimdi çağrışımlarla Ankara, Lale'nin evi. Kendi evi gibi değildi. Gösterişli, ağır eşyasıyla geniş salon, kristal avize, kalabalık donanımıyla müzik dolabı. Kristal vazoda bir dolu beyaz gül. İpek halılara bayılmıştım. Şu konuşmayı hatırlıyorum. Çehov'u sever misiniz? Çok sevmem diyorum. Yanılmışım. Sevdiğinizi, çok sevdiğinizi düşünmüştüm. Hikayeleri tozlanmış geliyor bana. Tozlanmış mı? Küçük köpekli kadın size tozlanmış mı geliyor? Ah Lale Dilek, bize bilgiçlikler taslayan bazı arkadaşlarımıza öykündüğümü anlamış mıydınız? O yıllarda öykünürdüm. Çehov'u tozlanmış, eskimiş bulmak beni, cılız yazarlığımı yüceltecek sanıyordum. O büyük siyah gözleri buğulanmış, koskoca Çehov'u bana sevdirmek istercesine, Catherine Mansfield'ın güncesinde ölü Çehov'a seslenişini, neden öldünüz Çehov diye yerin işini anlatıyordu. Bu akşam vakti sizinle karşılıklı oturabilirdik. Lale Dileğin bütün eserlerinde Çehov, özellikle oyun yazarı Çehov'un bekleyiş içerisindeki dünyası gerçekten duyumsanabilir. Gerçi sonraki öykülerinde, örnekse Çarkı Felek Çiçeklerinde yer alan kimi öykülerde Çehov duyarlılığına saçmanın, absürtün de eşlik ettiği söylenebilir. Çıldırtıcı, sersemletici Ionesco'dan söz açmıyorum. Gogol'un bize çok yakın acı absürtü. Vedat Hoca geçen yazı Hamdi ise mecburen okumuş. Bir öykü armağanında seçici kurul üyesiymiş. Ahlaya poflaya kitapları okurken geçen yaza rastlamış. Sessiz başkaldırı çığlık var bu hikayelerde diyordu. Mekan, Vedat Günyol'un Kadıköy'deki yorgun bekar ve kira evlerinden biri. Bostancı'daki önünden tren yolu geçen olabilir. Çatalçeşme'deki banka evleri, Fener yolundaki giriş katı. Sofrada Fransız usulü kereviz salatası, sosu hardal, zeytinyağı, limon, bir diş sarımsak karışımı. Kars gravyeri, dil peyniri falan. Elbette vodka. Lale Dileğin ikinci geri planda kalması Vedat Bey'i şaşırtmamıştı. Bizim edebiyatımızın tuhaf bir yazgısı var. İyiyi görmemek de kesen kestiretiyor. Her gece Bodrum, ölüm ilişkileri, romanlarım satmaya başlamıştı. Günyol, belki de yazdıklarımda abartılı, melodramatik, kartpostal bulduğu duygusallıklarla dolaylı şekilde işaret etmek istiyordu, kim bilir. Günyol, beni edebiyat dünyasını tanıtan kişi. Yeni ufuklarda savaş çiçeklerini o yayımladı. İlyada'yı okuyordum. Patroklus'un ölümüne bir ağıttı savaş çiçekleri. Savaş ağıtları derginin içinde öyle ama kapakta savaş çiçekleri. Yola çıkarken bir at karışıklığı. Çiçekler mi benim, ağıtlar mı Vedat Hoca'nın unutmuşum. İşin içinde Patroklos, Akilleus, Hektor olmasaydı öykü sandığım karalama belki gün ışığına çıkmazdı. Günyol yazdıklarımı hiçbir zaman beğenmedi. Ölünceye kadar beğenmedi. 60'ıma iyice yaklaşırken içimde hala sızı bu beğenmeyişe handiyse kim? Ne korkunç şey, yazarın beğenilmek tutkusu. Dinmez ağrı. Lale'nin yeni kitabı romandı, Sönmüş Işıklar. Milliyet Yayınları roman yarışmasında 5. olmuştu, Sönmüş Işıklar. 1974'te kitap olarak yayınlandı. İlk 4'e giren romanlar da yayınlandı. Epey yazılıp çizildi o romanlar için. Sönük Işıklar'ın Lale Dilek'in yazarlığında er geç değerlendirileceğini boş yere bekledim. Şişli Postanesi'nin önünde, yolda yalnızlığımda soluk soluğa Sönmüş Işıkları okuduğumu yine yaşıyorum. Çehova Dostoyevski eşlik ediyordu bu kez. İnsancıklar kadar acı. Sonraları da geçmeyecek uzun akşamlardı, kitaplarla avunduğum, evde kitaplar, yollarda yalnız kalmamak, yanımdan ayırmazdım okuduğum kitabı. Zaten öylece sürdü gitti. Halil Taşçı'ydı şehri kuşatan sönmüş ışıkları, 25 mumluk çıplak ampuller, perdeleri yarık örtük pencereler. O sönmüşlüğü, sönüp kalmışlığı gören adamın ismi. Herkesi bırakıp bütün yakınlarını bir çatı katına taşınıyordu yaşlı kadının kiracısı. 3-5 yıl sonra ben de bir çatı katına taşınacaktım. Halil Taşçı kar yağan günde İzmit'e kadar yürüyordu. Çatı katında kiracı değildim. İzmit'e kadar hiçbir zaman yürümedim. Bir zamanlar erken saat sabah yürüyüşlerim İstinye'den Kireçburnu'naydı. Yeniköy'de küçük deniz kıyısı kahvede mola. Dönüşte iskelenin orada midye temizleyen salkım saçak yosunlar, çingene balıkçılar. Karşıya sırtlara bakınca ihtiyar cadaloz manolya ağacı. Mevsimi gelince inadına manolya beyazı çiçekler kuşanır. Sağımda sıra sıra tarabya tavernaları. İzmit'e kadar hiçbir zaman yürümedim ama Halil Taşçı'nın gitmek isteğini hep duydum. Bugün hala 60'ındaydı Halil Taşçı. Söylediğim gibi sönmüş ışıklar can yakıcıydı. Sönmüş ışıklardan bir iki yıl sonra ilk yaz günü Uluçların evinde tanıdığım Lale Dilek, Kadıköy'ünde Baylan Pastanesi'nde buluşunca, işte tuhaf şekilde içe kapanıyor, içe kapanışıyla birlikte sönmüşlük kendi hayatını da kuşatıp kalıyordu. Adeta kucaklayış galiba. Çarkıfelek Çiçekleri Türk Dil Kurumu ödülünü kazandı. Çarkıfelek Çiçekleri'ni yayın evleri basmak istemedi. Dosya o yayın evinden bu yayın evine dolaştı durdu. Emel, anlayamıyorum diyordu. Gogol havasında dediğim absürtten pek hoşlanmayarak. Öyle sanıyorum ki eserine yönelik uzak duruş yazarı içten içe üzüyordu. İstanbul'a gelişlerinde İstanbul'daki yazar arkadaşlarıyla daha seyrek görüşmeye başladığını söyleyebilirim. Ankara'da ziyaretine gittiğim evden taşındığını öğrenmiştim. Tenör eşi yine o evde oturuyormuş. Çarkıfelek Çiçekleri'nin ödül kazanması Lale Dilek'te büyük bir sevinç uyandırmıştı. Sonra çabucak solup gitti sevinç. Gelelim ikinci romanın Eskimeyin Serüveni'ne. Eskimeyin yazılışına az buçuk tanıklık etmiştim. Ankara'ya sık gittiğim dönemlerde, kimi Ankara günlerinde Lale Dilek'le buluştuğumuz oluyordu. Artık evinde değil, yeni evini, taşındığı evi görmedim. Kavaklıdere'deki eski güzel villalardan bozma, yeni zamanın kafe restoranlarında buluşuyorduk. Akşam üzerleri bir kadeh kırmızı şarap, bir kadeh daha içelim mi, peynir tabağı. Öyle çok değil, olsa olsa birkaç buluşma. Bir roman yazdığını söylemişti fakat uzun uzadıya anlatmadı. Yazdıklarından sanki konuşmak istemiyordu fakat zaten ne zaman konuşmuştuk ki? Sonradan öğrendiğime göre Metin Altıok'un şiirinden geliyordu eskimek adı. Eskiyip gitmek diye de düşünmüş önceleri. Başa dönelim biraz da, hep başa döneriz. Belki bir çay bardağına, sıcaklığa, tutuşa, dokunuşa. Ne güzel anımsarız geçmişi, kendi yalanımızla. Bu dizeleri çok seviyordu Lale Dilek. Tek bildiğim kendimdir ve kendim, belki hiç bilmediğim, nasıl da eskimiştir. Solmak, sönmek kavrulmaya mı evriliyordu? Zaman geçip gittikçe, geçmişi yalanlarla mı güzelleştiriyordu yoksa yalanlardan mı yoksun kalmıştı? Lale sadece Metin Altıok'un şiirini okumuştu ezberden. Metin Altıok, Temmuz 1993'te öldü. Sivas katliamında aldığı yanık yaralarından kurtulamayarak. 1941 doğumluymuş. Kimin aklına gelirdi o akşam üzeri sadece şiirden konuştuk. Lale Dilek, Eskimeyi herhalde daha kolay yayıncı bulurum umuduyla Milliyet Yayınları roman yarışmasına gönderdiğini bana söylemedi. Çok dürüst bir insandı. Yarışmanın seçici kurulundaydım. Krull'un en genç seçicisi, çarçabuk ünlenmiş, gözde bir romancı artık. Başında kavak yerleri eserdi. Lale, arkadaşlığımıza rağmen kendini gizlemeyi tercih etmiş. Eski mail yazarı yarışmaya ilginç bir rumuzla katılmıştı. L. B. Lale Dilek yazdığı romanın adını söylemediği, eserinin başına da Metin Altıok'un dizelerini koymadığı için eski mail'i kimin yazdığını doğrusu tahmin edememiştim. Seçici kurulun toplantısı hayhuy içinde başladı. Gürül gürül sesli O. H. Freud'a, Sartre'ye bol bol sövüp sayıyor, rumuzlu romanlardan nokta noktaya yakın görüyor, Freudçu çizgide gördüğü nokta noktayla varoluşçu saydığı eski mail'i hiç mi hiç önemsemiyordu. Öteki iki romanı sevmiştim ama gönlüm eskimekten yanaydı. Eskimeyi önerdim. O. H. gürül gürül kahkahalarıyla gülüp geçti. Gülüp geçmeyen tek kişi H. Y. idi. H. Y. Eskimek her şeyden önce sevimli bir roman. Ayrıca varoluşçulukla uzak yakın ilintisi yok diyordu. Çocuksu bir umut vardı eskimekte. Eskiyip giderken bir gelecek umudu, yarın umudu. Sıcaklığı, sevimi galiba oradan geliyor. Bu kez başkent Ankara, İstanbul'dan kopup gelmiş bir ana oğul. Ana oğlun öyküsü dolaylarında yazar bizi gülünç ve sözüm ona amansız geçinen, burnu büyük bir bürokrasinin ortasına atıyor. Korunaksız, başkente ayak uyduramamış. Ana oğlun kırık, kimsesiz hayatlarına daha bir dolu kırık, kimsesiz insan katılacak. İnce, sırçadan hayat sahneleri. Sırçadan sahneler, iddialı, panoramik öteki iki romanın yanında dikkati çekmedi. Eskimeyin pek oy toplayamayacağını anlamıştım. Hele R. M. roman küçük hayatlarla uğraşmaz diyordu. Freud'tu, Sartre'tu, Jung'tu, hayli uzun süren, bıktırıcı tartışmalardan sonra adlarını vermediğim iki roman ödülü paylaştı. Eskimek için yeniden ısrar ettim. Hiç değilse ikincilik falan. Gel gelelim, yemek saati gelmişti. Pastırmalı kuru fasulye varmış. Yemeği artık Lapis ve Bazar 54 olan Milliyet'in eski binasında yiyecektik. Seçici kurul üyeleri önerime handeyse aldırışsız kaldılar. Sonunda o da ben de üzülmeyeyim diye ve biraz da pastırmalı kuru fasulyeye yetişemeyiz endişesiyle O. A. yeni bir öneri getirdi. L. V.'nin romanına ancak o öneri sayesinde mansiyon verildi. Hadi hemen zarfları açın. Lale Dilek, tarihli bir yazar değil ne yazık ki diye düşündüğümü hatırlıyorum. O zamanlar her gün yazdığım gazetede şöyle dile getirmişim. Lale Dilek'in yapıtına oylama, tartışma sonucu ancak mansiyon verebildik. Zaftan Lale Dilek adı çıkınca bu mansiyon meselesinden büsbütün rahatsız oldum. Değerli bir çalışma kaynağı gibi geliyor bana. Seçici kurul toplantısı öğle saatlerine uzadı mı bir telaştı başlıyor. O öğle pastırmalı kuru fasulye varmış. Sanki hepimiz ilk kez pastırmalı kuru fasulye yiyecektik. Mansiyon önemli değil. Eskimek bu roman bir an önce basılmalı. Meğer kehanette bulunmuşum. Ya 1978'in ya 1979'un verimi eskimek yayınlanabilmek için 1987'yi bekledi. Ilgın Yayın Evi'nin kendi kendine yetiştirmiş, edebiyat tutkunu kurucusu Dost İbrahim Çardaklı olmasaydı belki daha da geç yayınlanabilirdi. Lale Dilek 1980 sonrasında İstanbul'a taşındı. Yanılmıyorsam Cihangir, Firizoğa taraflarında oturuyordu. Artık aynı şehirde yaşamamıza rağmen hemen hiç görüşmüyorduk. Bir iki kez sokakta karşılaştık Beyoğlu'nda. Ayaküstü 3-5 söz. O genç, alımlı güzel kadın kumlu kumaştan mevsimlik parça süsü sırtında kapı kenarına valizini bırakmış. Yıllar öncesine ait bir hayal olmuştu. Yorgundu, bıkkındı. Yıllar öncesine dedim ama beylik ifade, hepi topu 10 yıl. Belki daha az. Konuşmuyordu, kendinden söz açmıyordu. Yok, radyo oyunları yazmak istediğini söylemişti. Yazmıştı belki de, hatırlayamıyorum. Radyonun acıklı gülünç şekilde gözden düştüğü o yıllarda herkes televizyon peşinde koşarken Lale'nin edebiyatımızın pek az önemsediği radyo oyunlarına yönelmesi yüreğimi yakmıştı. Sonra geçen yazı seven Necati Gili de hatırlamıştım. Radyo oyunları da yazdı bu alandaki çabalarını. Şaşırdığımı söyledim. Hiç unutamayacağım bir yanıt bekliyormuş beni. Televizyon seyretmiyorum. Radyo daha hiçbir şeyi kirletmedi. Sesler iyi geliyor bana. Radyo oyunları narindir. Sonra televizyon ekranında gördüğüm kadın, beni epey irkilten, hangi programdı, neden seyrediyordum, bellisiz, alkolün zararları üzerine bir izlence. Kalın camlı gözlükler takmış Lale Dilek, hayatından alkolü nasıl uzaklaştırdığını anlatıyor. Alkolü hangi arkadaş evlerinde alıştığını, bitmek bilmeyen alkol ve edebiyat gecelerini, müzik gecelerini, sanat gecelerini. Alkole fazlanın eğilimi olduğunu bilmiyordum, belki bir dönem. Herhalde çevresinin etkisiyle. Burada bir şişeyi kırmak istiyorum diyordu ekranda. Bir şişesini, şarap şişesini, koyu renk bir şişeyi taşa çarparak kırdı. Şişenin keskin kırığını kameraya doğru, televizyonu kapatıp eskimeyin bende saklı kalmış dosyasını aramıştım. Bulunca yeniden kapılarak romana. Bir kez daha vurgulamak gerekirse koyu kasvetli renklerin bürüdüğü bir dizi tablodur eskimek. Ve Lale Dilek her zamanki mesafeli, ağırbaşlı, neredeyse yaşlı diyebileceğim anlatımıyla bizi dediğim dedikçe başkente götürür. Eskidikçe yaşam birbirlerine mutluluk yalanları söyleyip durur anayla oğul. Kibirlerin, buyurganlıkların ezip geçtiği öteki kişiler. Bir ezginler galerisidir sanki yaşadığımız günleri. Elimde dosya, bu roman bir an önce. Bir roman kişisi gazetecinin köşe yazarlarını dikkatle okuyordu. Türkiye'yi anlamak için İlhan Selçuk'u, Çetin Altan'ı, İlhami Soysal'ı okuyordu. Romancı, roman kişisinin gözünde politika yazarlarının ne denli önem taşıdığını ısrarla dile getirmişti. Acaba okudular mı? Eskimeyi İlhan Selçuk okudu mu? Çetin Altan okudu mu? Romancılar politika yazarlarını okurlardı o yıllarda. Eskimek Ilgın Yayınları'ndan yayımlandı. Kitap çıktıktan sonra İbrahim Çardaklı bizi, Lale ile ikimizi yemeğe davet etmişti. Bir yaz gecesiydi. Karşı taraf Gülhane, uzakta adalar ışıl ışıl. Cennet Bahçesi'ne gitmiştik. Ayazpaşa'daki Cennet Bahçesi'nin son zamanlarıydı. Şimdi bir kuruluşun, galiba Ziraat Bankası'nın özel lokali orası. Öyle hoş, güzel bir yaz akşamıydı. Densizliğim olmasaydı, İbrahim Çardaklı'ya Ilgın Yayınları'ndan bir kitap ve kitabın yazarı dolayısıyla fena halde çattım. F. nokta N. nokta ile kitabın yazarı aramıza çıktı. F. nokta N. noktanın son yıllarda pazar işi kötü romanlar yazdığıma dair yazısı yer almıştı kitapta. Niye bastınız bu kitabı? Siz benim yayıncımken. Dangalaklık bu sizin yaptığınız. İbrahim Çardaklı kıpkırmızı olmuştu. Öldü İbrahim Çardaklı, kalpten. Bir kanarya hediye etmişti, kitaplarımı yayınlamaya başladığında. Bazı bahar sabahları balkonu çıkarınca gölgelikte kesik kesik öten. Öldü o kanarya. Dangalaklık ağzından çıkar çıkmaz çok üzülmüştüm. Lale Dilek'te artık neye yarar? F. nokta, N. nokta öldü. Yaz gecesi Emel ve Orhan Uluç henüz yaşıyorlardı. Lale'nin çıktığı televizyon programından hiç konuşmadık. Cennet Bahçesi'nde dikkatimi çeken Lale'nin bazı yazarları anmak istememesi oldu. Benim gibi kaba, kendini beğenmiş, kibirli davranmıyordu. Fakat bazı yazarlardan söz açıldığında ne yapıp edip konuyu değiştirmeye çalışıyordu. Sanki gençliğinden kalma pembe, fistolu bir elbise. Geçmişine küsmemişçesine, ben de bir kadeh vodkayla size eşlik edeyim. Eski günlerdeki gibi bir kadeh vodkayla, sonra ikincisini de içti. Emel bana Lale'nin çok sıkı bir alkol tedavisi gördüğünü söylemişti. Bana mı? Hayır, o zamanlar görüşmüyorduk. Çoktan sona ermişti eski arkadaşlık. Bir başkasına söylemiş olmalı. Öldü Emel. Argos zamanı Lale Dile'yi aradım. Ne dergilerde ne ortalarda görünüyordu. Telefon numarasını bulmakta zorlanmıştık. Dergi için hikaye istedim. Sustu. Yoksa yazmıyor musunuz? Onun gibi bir şey. Sesi uzaktı. Israr ettim. Bir an yine sustu. Sonra yazıyorum ama yayınlamıyorum dedi. Dergilerden, edebiyat çevrelerinden uzaklaşmıştı. Hikayeleri, kitapları, romanları şimdiden unutulmuş. Yayın dünyası onu epeydir ilgilendirmiyordu. Ricam üzerine Yağmur Akşamlarını gönderdi. Olağanüstü güzellikte bir uzun öykü, novel. Duyguların, coşkuların eprimesi, epriyip yıpranması, ölüp gitmesi, aşkın ölüp gitmesi. Hep yağmur akşamlarında. Kül rengi yağmur akşamlarında. Kadın rüyasında zambaklar görüyor, eflatun ve beyaz. Kül rengi yağmur akşamlarında bir kadeh vodka içerken masa başında uyuyakalmış tek başına. Yağmurlu akşamlar değil, yağmur akşamları. Daima tek başımızayken. Hikayenin düzeltisini yaparken Berran Gelgün'le birlikte yüksek sesle ben okuyordum. Berran takip ediyordu, aynı şeyleri söylemek ihtiyacı içindeydik. Bu kadar incelikli, duyarlı bir hikayenin yazarı böylesine mi görmezden gelinir? Yazı dünyası bazen çok merhametsiz. Berran, Tanpınar'ın kendisi için kullandığı sükut suikastını hatırlattı. Bence tam öyle değil. Bence inceliklere, sırçalara kapalı insanların, yazarların, eleştirmenlerin, okurların bilinçsiz suikastı baştan beri. Berran Gelgün iyi bir çevirmendi. Kılı kırk yaran. Çok iyi bir edebiyat okuru. Argos'ta birlikte çalışıyorduk. Artık hayatta değiller. Berran da, Lale de. Divanda çay içtiğimiz, pasta yediğimiz, akşam üzerinin tek tanığı ben kaldım. Geçmişi güzel anımsamak için yalan söylemiyorum. Ya da geçmişi Metin Altıoğlu'nun istediği gibi güzelleştirmek uğruna yalan söylüyor olabilirim. Hikayeyi kutlamak için gitmiştik. Berra'nı bir hayli konuştular. Lale Dilek ilk kez böylesine istekli konuşuyordu. Nice zamanlardan sonra ilk kez. Basit, çirkin dedikodulardan öte arasına gülüşlerin de karıştığı, kırık gülüşlü, kırık bir yakınma. Yakınma sözcüğü aslında uygun kaçmıyor. Geriye büsbütün çekilme, büsbütün kopma. İnsanlardan imza gününe girilmiş bir hikayeciden, gitgide dünya çapında ünlenmiş bir tenordan, kendimden aşağı sınıftan birine, aşağı sınıftan gördüğüm için bu yaptığınız dangalaklık diyen benden, kim bilir başka kimlerden, kopma, içine kapanma, yok olma. Sanat, edebiyat adına. Fakat belki hayat adına da. Hikayelerindeki insanlar gibi yalnızdı şimdi yazar. O gün divanda öğreniyorduk ki Lale Dilek, yeni hikaye kitabı için yayıncı aramaktan caymış, vazgeçmişti. Yağmur akşamları hazır bekleyen o kitabın verimleri arasındaydı. Yağmur akşamları Lale Dilek'ten okuduğum son hikaye oldu yazar yaşarken. Bir süre daha geçti böylece. Günlerin dağınıklığında Lale Dilek'le iletişim yine koptu. Ne Beyoğlu'nda karşılaşma, ne divan, ne telefon görüşmesi. Yazarın izni büsbütün kaybetmiştim. İşittiğime göre Ankara'ya dönmüş. Aklım ucundan bile geçmediği günler, zamanlar çoktu. Şu acı satırlar, Evren Yayıncılık basımı geçen yazdaki kısa biyografisinden. 1993'te yeniden Ankara'ya yerleşen yazar bu tarihten sonra edebiyatla bütün ilişkisini kesti. Yıllar önce çalıştığı hukuk fakültesi, banka ve ticaret hukuku araştırma enstitüsünde yayın sekreteri ve yayın müdürü olarak yaşamının sonuna kadar çalıştı. Bir dosyada yayıma hazırlanmış durumda bulunan son öyküleri Yağmur Akşamları adıyla ölümünden sonra yayımlandı. 2000'lerde bu ölüm için yazdım. Orada yazdığım gibi. Birkaç yıl önceydi. Yayın ilanlarını okuyordum. Lale Dilek'in son öykü kitabı ölümünden sonra yayınlanıyor. Böyle bir duyuru. Kala kaldım. Lale Dilek ölmüş. Haberim yok. Kimsenin haberi yok. Sessizce göçüp gitmiş dünyamızdan onca ince esere imza atarak. Belki de kurtulmuş. Mutlaka kurtulmuş. İnci Aral veda yazısında anlatır. Bir akşamüstüdür. Herhalde bir yağmur akşamının öncesi. İnci Aral onu sokağa çıkarmaya çalışıyor. Yataktan kaldırıp giydirerek. O yazmaktan nefret ettiğini söyleyerek ağlıyormuş. Büyük siyah gözleri, sonra kalın camlı gözlükler. Eski bir aşka tutunmaya çalışıyormuş. Biliyorum, sonrası yağmur akşamı. Sonra birçok yağmur akşamı. Şimdiden sonrası yağmur akşamı. Senin için, benim için. 2005-2011. 6. ayrımın sonu, sayfa 103.